Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatra. Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 15 Hazar 1403 Hicri Kamer'e 3 Cemadüsani 1446 Miladi 5 Aralık 2024 Perşembe. Ayrıca Hazreti Fatıma sallallahu aleyhanın şahadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Baysağlığı diliyoruz. Bu sabah yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma şehadet yıl dönümü, Peygamberin mirasçısı Hüseyin adlı programları dinleyebilirsiniz. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, ben Meysen Feriver, arkadaşım Mesut Ketan ile birlikte sabah haberlerini sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadet gecesinin merasimi İslam İnkılap rehberinin huzurunda düzenlendi. Velayeti İslami geçmişi olan Türkiye'nin Amerika'nın ve Siyonistlerin tuzağına düşeceği düşünülmüyordu dedi. El Nusra cephesine ait İHA Suriye ordusu tarafından düşürüldü. Suriye Savunma Bakanlığı teröristlerin Hama şehrine girişini yalanladı. Amerika medyası İran'ın F-14'leri Washington için bir meydan okumadır. Ve İran nükleer elektrikle 13 milyon varil petrol az tüketmiştir. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri 3 Cemadüsani 1446 Miladi 5 Aralık 2024 Resulullah'ın kıymetli kızı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli eşi Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. İran'ın Müslüman halkı her yıl Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümünde camiler ve diğer dini mekanlarda matem törenleri düzenliyorlar. Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha Bilseten 5. yılın 20 Cemadüsani tarihinde Mekke'de dünya geldi ve çocukluk yaşlarından itibaren muhterem babası Resulullah'ın rehberliğiyle ilahi öğretilerle tanıştı. Hazreti Fatıma Zehra Sallallahu Aleyha 18 yaşında ve muhterem babası Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından kısa bir süre sonra Döneme yönetici denilen baskılarından büyük hacılara bir rivayete göre Hicri kameri 11 yılı Cemaatü'l Evvelen 13'ünde veya Cemaatü's Sani 3'ünde şehit edildi. İrip Türkçe servisi çalışanları olarak Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi hanan şehadeti nedeniyle tüm İslam dünyasına ve özgür insanlara taziyelerimizi iletiyoruz.
Hazreti Zehra Merziye sallallahu aleyhi hanan şehadet yıl dönümü gecesinde İmam Hümeyni Hüseyiniyesinde İslam İnkılabı lideri ve bir grup Ehl-i Beyt aşıklarının katılımıyla Dünya Kadınların Efendisi için bir yas töreni düzenlendi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu törende Hüccetül İslam Sıddiki bir konuşma yaparak Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'yı mutlak nur ve ilahi aşkta fani birisi şeklinde değerlendirerek İslam peygamberinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı bütün hayatını din ve velayet uğruna feda etmiş zulme karşı durmuştur ifadesini kullandı. Söz konusu merasimde Ehl-i Beyt meddahlarından Mahmud Kerimi Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem'in methinde mersiye okudu.
İslam İnkılabı rehberinin danışmanı maalesef Türkiye'nin Amerika ve Siyonist rejimin kuklası haline geldiğini söyledi. Parsüde'nin Teslim Haber Ajansı'ndan Lak'tan aktardığı haberine göre Suriye'de son dönemde yaşanan olaylarda Türkiye'nin rolüne değinen Ali Ekber velayeti Türkiye halkı aşırılıklardan uzak, dindar Müslümanlardır ve İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş milletlerdendir ve hesapları ayrıdır açıklamasında bulundu. Velayeti sözlerinin devamında istihbarat ve dış politika alanında deneyimli bir isim olan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu tür sorunları çözeceğini umuyorduk ifadesine dikkat çekti. İran eski Dışişleri Bakanı İslam'da köklü geçmişi, büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğinin düşünülmediğini hatırlattı. Son dönemde Suriye'ye yönelik terör saldırılarında Batı medyasının ve uluslararası güçlerin önceden planlanmış bir eylemi olarak değerlendiren velayeti, gerçekleri alt üst ediyorlar çünkü daha önce Batı kamuoyuna Lübnan'daki savaşı Siyonist rejimin kazandığını iddia ediyorlardı. Şimdi de Suriye'deki Tahrir el-Şam terör örgütünün yakında meşru Beşar Esad hükümetini devireceğini iddia ediyorlar ifadesine dikkat çekti. İslam devrim liderinin uluslararası ilişkilerdeki danışmanı sözlerinin son bölümünde Amerika, Siyonistler ve Arap ulusu. Arap olsun olmasın bölge ülkeleri şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti Suriye hükümetini sonuna kadar destekleyecektir ifadesinin de altını çizdi.
Suriye ordusu Hama vilayetinde El-Nusra terör örgütüne ait bir dizi İHA'yı daha düşürdü. El-Nusra cephesi teröristlerine ait insansız hava araçları dün Suriye ordusu tarafından Hama'nın Kuzeydoğu banliyölerindeki El-Sa'an kasabası ve Carcare köyü ekseninde düşürüldü. Ayrıca haberde Hama'nın kuzeydoğusundaki banliyölerde Suriye ordusu ile El-Nusra cephesi teröristleri arasında şiddetli bir çatışma yaşandığı bildirilirken Suriye ve Rusya savaş uçakları Hama'nın kuzey banliyölerindeki teröristlerin toplandığı noktayı bombaladı ifadesi yer aldı. Öte yandan Amerika'nın desteklediği Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Deir-Zor Askeri Konseyi olarak bilinen grubun geçtiğimiz günlerde Suriye hükümetinin kontrolündeki 7 köye düzenlediği saldırının ardından Deir-Zor banliyöleri bu bölgenin göçebeleri Washington'a gönderdikleri bir mesajda bu saldırıların tekrarlanmasına karşı uyardılar. Bu mesajda şu ifadeler yer alıyor. SDG güçlerinin Suriyeli göçebelerin Deir-Zor'un 7 köyüne saldırı talebinde bulunduğu yönündeki iddiası doğru değil ve Amerika şunu bilmeli ki her türlü saldırgana karşılık vereceğiz.
Suriye Savunma Bakanlığı teröristlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki Hama kentine girdiği yönündeki haberleri yalanladı. İran Perest Haber Ajansı'nın bildiğine göre Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada terör örgütlerine bağlı bazı medya ağlarında teröristlerin Hama şehrine girdiğine dair yayınlanan haberler doğru değildir ifadesine yer verildi. Suriye Savunma Bakanlığı Hama şehrinin tamamında durum normal ve güvenlidir ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Hama şehrinin yakınına ve uzağına konuşlandırarak olası her türlü saldırıyı püskürtmeye ve karşı koymaya tamamen hazırdır ifadesine dikkat çekti. Son saatlerde bazı Arap haber kanalları teröristlerin Hama kentine vardığını bildirmişti. Bu arada Suriyeli bir askeri kaynak Hama'nın eteklerinde ülke ordusu ile çıkan çatışmada 300'den fazla teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Bu kaynağa göre Suriye ordusu güçleri topçu ateşi, füze ve hava saldırıları ile teröristlerin toplanma yerleri ve askeri araçlarını tüm eksenlerde hedef aldı. Bu saldırılarda Rus Hava Kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri ile birlikte teröristlerin mevzilerini bombaladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejimin başbakanı aleyhindeki kararına rağmen bu rejimin suçlarının devam ettiğini belirten Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze şeridindeki soykırımın sona erdirilmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Hamas hareketi dün yaptığı açıklamada Beit Lahya'daki Filistinlilerin evlerinin bombalanması, burada yaşayanları yerinden etmeye yönelik girişimler ve Kemal Advan Hastanesi ile sağlık personelinin defalarca hedef alınması Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını gösteriyor ifadesi yer aldı. Hamas şunlar da ekledi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılmasına rağmen Gazze şeridi 425 gündür soykırım savaşı altında. Bu da uluslararası sistemin gece gündüz bu korkunç suçları engelleyememesinin gölgesinde İsrail'in suçlarının devam ettiğini ve uluslararası hukuku hiçe saydığını gösteriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı dün Gazze'ye ilişkin Siyonist rejim ordusu dün gece Gazze şeridinde 3 suç daha işleyerek 30 Filistinli'yi şehit ederken 84 kişiyi de yaraladı bilgisini paylaştı. Bakanlık açıklamasının devamında Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit ve yaralılar dahil 44.532 Filistinli şehit oldu, 105.538 Filistinli de yaralandı diye ekledi.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi işgal altındaki Filistin topraklarında hoparlörlerle el konulmasını ve camilerde ezan okunmasının yasaklanmasını kınarken bunu Siyonist rejimin İslam'a karşı savaşının açık bir ilanı olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in aşırı sağcı bakanı İtamar Ben-Gvir, Siyonist rejimin ordusuna işgal altındaki bölgelerdeki camilerde ezan okunmasının yasaklanması emrini vermişti. Aşırılık yanlısı İsrail bakanının talimatına göre Siyonist rejim ordusunun camilere girmesine izin verilecek ve kullanılması halinde hoparlör ekipmanlarına el konulacak, ezan yayını yapan camilere ise para cezası verilecek. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Ulusal İcraat Direktörü Nahad Abad, camilere, kiliselere, kültürel mekanlara yönelik saldırılar ve kutsal metinlere saygısızlık, Siyonist rejimin Filistin kültürünü silmeye yönelik 10 yıllardır süren kampanyasının bir parçasıdır açıklamasında bulundu. İslam ve Hristiyanlığa karşı savaş her zaman İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik soykırımının ana bileşenlerinden biri olmuştur ifadelerine dikkat çeken Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Ulusal İcraat Direktörü Amerikan Başkanı Joe Biden'in İsrail rejimine verdiği desteğin bu rejimi dini özgürlükleri bastırmakta daha cesur hale getirdiğini belirtirken Müslüman çoğunluğa sahip ülkelere İsrail rejiminin soykırımını sona erdirmek için somut önlemler almaya çağırdı.
Amerikalı bir düşünce kuruluşu bir raporunda İran İslam Cumhuriyeti'nin F-14 savaş filosunun Washington için ciddi bir zorluk olduğunu itiraf etti. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre National Interest Araştırma Merkezi analitik bir raporla Washington ile Tahran arasındaki gerilimin artması ve Batı Asya'daki mevcut çatışmalar göz önüne alındığında İran'ın Tomcats filosu Amerika için daha ciddi bir zorluk haline geldi itirafında bulundu. İran'ın F-14 savaş uçaklarından oluşan filosunun modern çağa göre güncellendiği belirtilen National Interest'in raporunda artık İran bu uçaklara sahip olan Washington'un ana rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor ifadesine dikkat çekmekte. National Interest Tahran'ın bu savaş uçaklarının teçhizatına erişimine ilişkin sert Amerikan yaptırımlarına da işaretle Washington'un İslam devriminin zaferinden sonra İran'ı hava kuvvetlerini sınırlandırma ve zayıflatma niyetine rağmen İran yeni havacılık çağının ihtiyaçlarını karşılamak için F-14 Tomcats savaş uçaklarında başarılı bir şekilde tersine mühendislik yapmayı başardı diye yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin havacılık endüstrisi batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen son yıllarda önemli ilerleme kaydetti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü geçen yıl Bushehr nükleer santrallerinin ürettiği elektrik en az 13 milyon varil ham petrol tüketiminden tasarruf sağladı dedi. İran üniversiteleri ve bilim merkezlerinden akademisyenlerin katıldığı bir toplantıda Behruz Kemalbendi, yalnızca geçtiğimiz yıl Bushehr nükleer santrallerinin ürettiği elektriğin yaklaşık 900 milyon dolara eşdeğer 13 milyon varil ham petrol tasarrufu sağladığını belirterek yaklaşık 7 milyon ton çevreyi kirleten gazın salınmasının önlenmesi de nükleer enerjinin ülkede yarattığı diğer etkilerden biri olduğu açıklamasında bulundu. Öğrencilerin nükleer bilgi ve teknolojiyle tanıştırılması gerektiğini vurgulayan Kemalbendi, bilgiye güvenerek litresi 1200 dolar değerinde olan yüksek kalitede ağır su üretmeyi başardığımız gibi her miligramı dünya piyasalarında binlerce dolar değerinde olan deuteryum ağır hidrojen türevlerini de üretmeyi başardık ifadesine dikkat çekti.
İslam İnkılab liderinin uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı ve Rusya baş müftüsü bir görüşme gerçekleştirerek dini ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durdu. Sahabın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Ayetullah Muhsin Komi, dün baş müftü ve Rusya Müslümanları Dini Dairesi Başkanı Şeyh Ravil Aynuddin ile yaptığı görüşmede Gazze ve Lübnan'ın mazlum halkına verdiği desteği takdir ederken baş müftü ve Rusya Müslüman Dini Dairesi'nin başkanının İslami dinleri arasında birlik oluşturma konusundaki rolüne işaretle devrim lideri ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine vurgu yapıyor ve Moskova'nın ciddi çabalarıyla bu ilişkiler her geçen gün her alanda genişliyor açıklamasında bulundu.
Tahran Valisi Ekonomik İşler Koordinasyon Yardımcısı İran ile Rusya arasında giyim zinciri alanında ortak işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Azer 1403 Hicri Kamer'i 3 Cemadüsani 1446 ve Miladi 5 Aralık 2024 Perşembe. 1435 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 3 Cemadüsani 11 yılında İslam peygamberinin sevgili kızı ve Ali İbni Ebi Talib aleyhisselamın değerli eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha kısa süren değerli yaşamının ardından şehit düştü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletinin başlamasından 5 yıl geçtikten sonra bir kız dünyaya getirdi ve onun adını Fatıma koydu. Bu değerli kadın çocukluğundan itibaren babasının direktifleriyle yüce ilahi mariflerle tanıştı. Böylece Hazreti Fatıma vahiy evinde yetişerek en yüksek kemal ve maneviyat makamına ulaştı. Bu değerli insan ilahi bilimlerden en yüksek derecede yararlanarak yüce Allah katındaki konuma ulaştı. O hazret evlendikten sonra adalet ve takva sahibi Hazreti Ali aleyhisselamın muhabbet dolu evinde yetişen Hazreti Fatıma toplumdaki olaylar karşısında bir eş, anne ve sorumlu bir insan görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha tüm yaşamı boyunca alçak gönüllü, fedakarlık, sabır, yüce Allah'a ibadet etmek gibi özelliklere sahipti ve muhtaç olanlara yardım etmekten kaçınmazdı. Ve İmam Hüseyin, İmam Hasan aleyhisselam gibi tarih yaratan yüce insanları yetiştirdi. Hazreti Fatıma'nın vefatı yıl dönümü dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimize taziyelerimizi iletirken bu yüce hazretten değerli bir vecizeyi de sizlere aktarıyoruz. O hazret şunları buyuruyor. Yüce Allah ve kıyamet gününe inanan insan iyi sözler dili getirmeli veya konuşmamalı ve hiçbir şey söylememeli, zira Yüce Allah iyilikte bulunanlar ve sabırlı ve pak insanları sever ve kötü insanları ve hoş olmayan sözler sarf edenleri ve başkalarını pohpohlayanları da hiç sevmez. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Azer 1359'da Tuğgeneral Pilot Ahmet Keşveri şehit edildi. Hicri Şems'i 1332 yılının Tir ayında İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen şehit Ahmet Keşveri... ...Hicri Şems'i 1351'de hava kuvvetlerine girdi ve helikopterle pilotluk eğitim kurslarını başarıyla bitirdikten sonra... ...İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde... İnkılap karşıtı unsurların temizlenmesi faaliyetini başladı. İran bölgesinin hava kuvvetleri komutanlığını üstlendi ve canı gönülden vazifelerini ifa etti. Debrik Saddam ordusunun İran'a saldırması üzerine şehit Keşveri çeşitli uçuşları ile mütecaviz düşmana ağır hasarlar verdi ve nihayet Hicri Şems'i 15 Azer 1359'da saldırıya uğradı ve her zaman arzu ettiği şehadete kavuştu. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 15 Azer 1369'da İran'ın önde gelen musiki hocalarından Menüçer Cihangbeylu 62 yaşında hayata veda etti. Hicri Şems'i 1307'de dünya gelen Üstad Cihangbeylu musiki kendi dönemindeki önde gelen musiki üstadlarından öğrendi. Ardından tahsilini bitirmek amacıyla Avusturya'ya gitti ve orada doktora diplomasını almayı başardı. Bu ünlü İranlı müzik hocası İran'a geri döndükten sonra bu dalda ders vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Sarıyer Belediyesi'nde maaş skandalı, CHP'li üyelere huzur hakkı maaşı.
Yeni Asya.
İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yeni saldırı başlattı.
Ve Star.
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de yeni katliam hazırlığı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Özçelik 3 Aralık tarihli Aydınlık gazetesinde Halep'te HTŞ'nin peşine takılanlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Terör örgütünün Halep saldırısı, Türkiye'de yapılan haberler, sosyal medya paylaşımları, belli kesimlerin sevinç çığlıkları, Esad, Rusya, İran düşmanlığı, mezhepçi değerlendirmeler, bana geçmişi anımsattı. Irak işgali öncesindeki durum. Saflar hemen hemen aynı. Bazı gazeteci ve televizyoncular. Amerika ile birlikte kuvvet sınırından Irak'a girdiler. Amerika tankına binip yayın yaptılar. İliştirilmiş gazeteciler dendi. Doğru bir tanımlamaydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bugün El Nusra'nın arabasına binenler o gün Amerika tankına biniyordu. Libya'dan sonra sıra Suriye'ye gelmişti. Amerika'nın isteğine uyuldu. Sahada olmazsak masada olamayız dendi. Esad'ın işi birkaç ayda biterdi. Türkiye 911 kilometre Suriye sınırını açtı. Ürdün de aynısını yaptı. Irak tarafında zaten kontrol yoktu. Terör örgütleri Suriye'ye buralardan girdi. Kafkaslardan gelenler, Balkanlardan ve Avrupa ülkelerinden, Orta Asya'dan, Çin'in Uygur bölgesinden bile geçenler oldu. Bugün sevinç çığlıkları atanlar, o gün de aynıydı. Şimdi de aynı. Yüzlerdeki maskeleri indirdiler. Gerçek yüzlerini ortaya çıkardılar. Esad'ın ayakta kalması onları o kadar rahatsız etmişti ki. HTŞ'nin terör örgütü olduğunu, Birleşmiş Milletler'in açıkça ilan ettiğini, resmi gazetemizde yayımladığımızı unuttular. Muhalifler diyerek gizlemeye çalışıyorlar. Terör örgütünün kuyruğuna takıldılar. Dünya kritik günlerden geçiyor. Tek kutuplu dünya bitti. Çok kutuplu dünyadayız. Bu gerçeği görmeyenler hata üstüne hata yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa ülkeleri yöneticileri. Amerika'nın kuyruğuna takıldı. Enerji sıkıntısı, ekonomik kriz, yüksek enflasyon, artı durgunluk. Yanlışları çok pahalıya patladı. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Birçoğu seçimleri kaybetti. Diğerleri de gün sayıyor. Türkiye için de gelişme benzer. Ne zaman Amerika'nın kuyruğuna takıldık, büyük sıkıntıya girdik. 2003 Irak işgali, yine PKK'ya can suyu oldu. Türkiye büyük sıkıntılar yaşadı. 2011 Suriye'de iç kalkışma, Amerika ve İsrail örgütledi, destekledi. Türkiye Amerika'nın kuyruğuna takıldı. Suriye sınırından terör tehdidi yoktu. Fırat'ın doğusunda PKK devletçiği kuruldu. Silahlar da, eğitim de Amerika ve İsrail'den. Bedelini ödüyoruz. Türkiye'nin yeni hatalara tahammülü yok. Amerika ile değil, bölge ülkeleriyle işbirliği başka seçeneğimiz de yok.
İsmender Korkmaz 3 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde asgari ücrette siyasi vesayet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2019 Ekim ayını temel yıl 100 olarak alırsak 5 yıl sonra 2024 Ekim'de İTO İstanbul Geçinme Endeksi %778,73 oranında arttı. TÜİK TÜFE Endeksi ise %596,43 oranında arttı. Yani son 5 yılda İTO'ya göre fiyatlar 8 kata yakın, TÜİK'e göre ise 6 kata yakın artmış. 2019 yılını temel yıl almamızın nedeni o sene Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ın TÜİK yönetimini tartışmalı bir şekilde değiştirmiş olmasıdır. TÜİK verileri de 2019'dan sonra tartışmaya açıldı. Eğer asgari ücret düzeltmesi TÜİK TÜFE'ye göre değil de İTO geçinme endeksine göre yapılmış olsaydı asgari ücret şimdi 17 bin lira değil 22.196 lira olacaktı. Son 5 yılda iki endeks arasında %30,56 oranında fark var diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de gelir dağılımının aşırı bozulmasında asgari ücretin TÜFE'ye göre düzeltilmesi de var. Zira Türkiye'de asgari ücret kararı tüm çalışanları ilgilendiriyor. Çünkü genel olarak ücret artışlarında asgari ücret artışı bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de çalışanların %57'si asgari ücretle çalışıyor. DİSK'in 2023 araştırmasına göre Avrupa Birliği ortalaması olarak asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı %9'dur. En düşük oran Hollanda %3 ve en yüksek oran Romanya %21'dir. Türkiye'de ise %57'dir. Türkiye'de gelir dağılımı da son 5 yılda daha hızlı bozuldu. 2019 yılında 0,387 olan Gini katsayısı 2023 yılında 0,419 oldu. Sayının büyümesi gelir dağılımının bozulduğunu gösteriyor. Nüfusun en yoksul %10'u ile en zengin %10'u arasındaki fark 2019 yılında %12,97 iken 2023 yılında 13,56 kata yükseldi. Asgari ücret masası 15 kişiden oluşuyor. 5 kişi işçi temsilcisi, 5 kişi hükümet temsilcisi, 5 kişi de işveren temsilcisidir. Hükümet de işverendir. Bu durumda yasaya göre işçi masada azınlıktadır. Oransal olarak da yok demektir. Türkiye'de ücretliler geçinme endeksi hesaplamak gerekir. Bu endeks işçi ve memura uyan bir harcama sepeti üstünden yapılmalıdır. Asgari ücret artışını her yıl bu geçinme endeksi artı tahmini BİÜM oranına kadar artırmak gerekir. Ayrıca her yıl için asgari yaşam maliyetini hesaplamak gerekir. Bu hesap işçinin sosyal ve kültürel yaşamını, tatil yapma masraflarını ve verimliliğinin düşmemesi için gereken harcamalarını kapsamalıdır. Bu nedenle tarafsız bir heyet oluşturmak gerekir. Asgari yaşam maliyeti, eğer geçinme endeksi artı büyümenin üstünde kalırsa, asgari ücret artışını bu hesaba göre yapmak gerekir. Türkiye'de AK Parti iktidarı, demokratik kurumları, sivil toplum örgütlerini ve bu çerçevede sendikaları tek tek ve zamana yayarak etkisizleştirdi. 2003 yılında işçilerin %57,9'u sendikalıydı. Şimdi bu oran %14,5'a geriledi. İşçilerin %85,5'i sendikasızdır.
Pahran Radyosu.
Mehmet Ali Verçin 3 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde faiz indirimi değil daha fazla sıkılaşma başlığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hafta sonu İTO İstanbul Ticaret Odası Kasım ayı enflasyon oranını %3,07 olarak açıkladı ve moraller bozuldu. Piyasa oyuncuları Kasım ayı enflasyon oranını %2 civarında bekliyordu. Galiba %2,30'larda gelecek. Enflasyonu düşürmek gerçekten çok zor. Enflasyonun pek çok belirgin, ısrarlı ve katı parametresi var. Bu parametreler birbirleriyle etkileşim içinde yollarına devam ederler. Çoğu birlikte yavaşlarlar veya birlikte hızlanırlar. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesi %70 artırılmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bütçe büyüklüğünün gayri safi yurt içi hasılaya oranıyla enflasyon arasında doğru orantılı bir ilişki var. Kural ne kadar az bütçe büyümesi o kadar düşük enflasyon. Diğer parametreler sabit. 2025 için merkezi yönetim bütçe artış oranı %32 öngörüldü. Soru, acaba daha düşük bir oranda artırılamaz mıydı? Cevap, kamu çalışanları ve emeklileri Ocak'ta enflasyon oranında yani %16 ve Temmuz'da da %12 zam yapılması öngörülüyor. Bileşiği %30. Bütçe giderlerinin yaklaşık %60'ı da şu ya da bu kalem altında ücretlerle ilgili olduğu için daha düşük bir bütçe büyümesi mümkün olamazdı. Memur ve emekli maaş zamları daha çok hizmet fiyatlarına talep yönlü etki eder. Enflasyonun ikinci en kritik belirleyicisi de asgari ücret ve asgari ücret artışının tetiklediği ürün maliyetleridir. Son köşe yazısında enflasyon endeksli yani %46 oranında bir asgari ücret zammının enflasyonu %25, %29 bandına ve %30'luk bir zam oranında enflasyonu %20, %25 bandında oluşturabileceğini yazmıştım. Enflasyonun üçüncü en kritik belirleyicisi de kredi hacmidir. Son yıllarda enflasyon oranıyla M3, kabaca vadeli ve vadesiz mevduat ile para piyasası fonlarının toplamı geniş para arzının paralel hatta eşite yakın oranlarda arttığını görüyoruz. Kamu ekonominin canlanmasını yani iktisadi faaliyet artışını diğer bir deyişle büyümeyi amaçladığında para ve maliye politikalarıyla piyasaları tetikler. Kişi ve kurumlar da krediler yoluyla yatırım ve tüketim harcamalarını artırır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman veya istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun, internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Beni Zehra'nın evine götürün. Değerli dinleyiciler, bugün sevgili İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kısa süren ömrüne rağmen insanlık dünyasında bir güneş gibi parlayan Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. İslam dininin yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muhterem kızının şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha bu dünyada kısa bir süre yaşasa bile mükemmel bir insanın tüm varlık kapasitelerini dünyaya sergiledi. Hazreti Fatıma bir kadının büyüklüğü ve azametinin simgesidir. Erbabimün hayali Oh, my God. İslam öğretilerinde kadın yaratılışın erkanlarından biri olarak biliniyor. Bu bakış açısından bir kadının en önemli özelliği onun latif ruhu, pak ve insani duygularıdır. Kadın Allah'ın lütuf ve rahmeti, güzelliğinin simgesidir. İslam kültüründe kadına saygı duyulmuş ve onun insanlık konumu ve değeri takdir edilmiştir. Bu bakış açısından insani değerlerle ilgili olan ise asla cinsiyete, kadın veya erkek olması ile bağlantılı değildir. Ne zaman ki kadın veya erkek kendi yaratılışından kaynaklanan görevlerini yerine getirirse övülür ve kendisinden iyilikle söz edilir. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha kadınlar arasında hayret verici ve övülecek bir örnektir. Onun özünde tüm insani faziletler ve değerler bir arada toplanmıştır. Öyle ki fahri kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendisi hakkında şöyle buyurmuştur. Ne zaman cenneti özlersem Fatıma'yı öper, koklarım.
Esselamu aleyke ya binte hayrel beriyya. Esselamu aleyke ya seyyidete nisa'il alemin. Minel evveline vel ahirin. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha hakkında birçok kitap yazılmıştır ve her kitap İslam'ın seçkin kadınının yaşamına başka açıdan yaklaşmıştır. Doktor İsmail Mansuri Laricani kaleminden Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabı o hazretin yaşamı ve şahsiyetine farklı ve güncel açıdan yaklaşıyor. Beni Zehra'nın Evine Götürün kitabında Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın mükemmel bir örnek, bir şahsiyet olduğuna değinilirken o hazretin nur dolu mektebine katılma arzusu dile getiriliyor. Parlak ve ışıltılı anlamında olan Zehra, Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biridir. Kitabın giriş bölümünde şöyle okuyoruz. Beni Zehra'nın evine götürün, zira onunla Allah'ı tanımak istiyorum. Ve ibadetin anlamını onun rükû ve secdesinde anlamak istiyorum. Ve onun yaş dolu gözleri ve titreyen vücudundan namazda huşu ve huzunun sırrını aramak istiyorum. Beni Zehra'nın evine götürün ki dünyadan yorulan gözlerim gerçekleri seyrede dursun. Ve gönül bağlılığının tozlarını onun huzur pınarında yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki tekrardan ibaret olan renksiz yaşamımı onun kerameti sayesinde yok edeyim. Ve onun varlık nuru ile yüreğimin karanlık evini aydınlatayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki yetimleri okşama şevkini onun sevgi dolu eteğinde göreyim. Ve onun bağışlayan ruhu sayesinde bencillik, hırs ve mal düşkünlüğünden kurtulayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki onun ilim ışığı sayesinde yıkıcı cehaleti kalbimde yok edeyim ve gaflet tozunu onun duru kevserinde yıkayayım. Beni Zehra'nın evine götürün ki kadının metanet ve vakurunu onun iffet ve ismet aynasında seyre oturayım ve kadının toplumdaki varlığı ve ortaklığının anlamını anlayayım. Yüreğimi onun ayakları altına sererek Fatıma'nın tüm yüceliğiyle onun üzerine inmesini ve bunca azametin sırrını açıklamasını istiyorum.
Yaracar derdimi senden bileydim bilmedim. Ben gerek guslum veren saat bileydim ölmedim. Ölmedim kaldım cenazen üstesine dağladım. Ölmedim kaldım cenazen üstesine damladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, geç seni tapşırdım Allah'a.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, kemale ermiş bir insan olarak kendi konum ve menziletini çok iyi bilen biridir. Bu yüzden asla dünyevi zevkler ve çekici yönleri onun yüce şahsiyetini sarsmadı ve kendisini başlıca görevinden alıkoyamadı. Fatıma Mektebi'nde yaşam dersi öğrenen kadınlar kendi varlık gevherine değer veriyor ve bir kadın olarak kendi konumlarında rol olarak etkili oluyorlar. Onların açısından kadına en büyük hakaret, erkeksi değerleri insanlık değerlerin yerine benimseyerek kendilerini erkeksi kriterlerle ölçmek veya kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıkları göz ardı etmektir. Hazreti Fatıma tüm bilgeler, filozoflar, arifler ve insanlığın büyük eğitimcilerinin aradığı ülküleri, kendisinin Allah, aile ve toplumu ile olan bağlarında gösterdi. Bu büyük kadın, örnek bir insan, bağımsız bir kadın, bir eş ve fedakar bir annenin mükemmel örneğidir.
Tahran Radyosu.
Yazar Mansuri Larecani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı Allah'a tapmanın modeli olarak tanıtarak şöyle yazıyor. Hazreti Zehra, Allah'a kulluğa aşıktı. Günün birinde Resulullah, kızı Hazreti Fatıma'dan, "Canım kızım, Allah'tan bir şey iste, zira Cebrail Allah tarafından icabet vaadi vermiştir," diye buyurdu. Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi. "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. sürekli Allahu Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur. Zehra, Allah'ı gören gözleri vardır ve kalbi Allah aşkı ile dolup taşıyor. Allah ile dolan herkes inci ve mücevher gibi olur. Bizim birbirimizden kaçışımızın sebebi yüreklerimizde Allah'ın olmaması veya silik ve önemsiz olmasıdır. İçinde Allah aşkı olmayan gönül yabancıların evi olur. Nefsani heva ve hevesler ve şeytani ordular onda yuva yapar, her türlü fitne ve isyana bulaşır. Tüm ahlaki ve sosyal krizlerin kökü Allah'tan boşalan kalplerdir. Zehra'nın gönlü Allah'ın evidir. O varlığının kevseriyle her zaman dolup taşmakta. Rahmani tecelliler onun varlık kalıbında dalga dalga yayılıyor ve her zaman coşarak susuz gönülleri soluyor. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Benim kızım Fatıma, Allah'ın kalbini iman ve yakin ile doldurduğu insandır."
Sallallahu aleyke ve ala ruhike ve bedene. Eşhedü enneke mevayte ala beyinetim min Rabbi. Ve enna men serreke fekad serre Resulallah. Sallallahu aleyhi ve alihi. Ve men cefake fekad cefa Resulallah. Sallallahu aleyhi ve alihi. Ve men azake fekad aza Resulallah. Sallallahu aleyhi ve alihi.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha yaşamının en önemli özelliklerinden biri toplumun yanlış gelenekleri ve tabularını kırmak ve yeni insani değerleri onların yerine koymaktır. Hazreti Fatıma değerli sosyal bir düzenin şekillenmesinde önemli etkenlerden yoksun olan bir toplumda dünyaya geldi. Öyle ki tarih yazarları ve araştırmacılar İslam'dan önceki Arabistan toplumunu bedevi ve her türlü insani değerden yoksun, hurafeler ve putperestliğe dayalı bir toplum olduğunu belirtiyorlar. İslam'ın gelişi ve son ilahi elçinin gönderilmesiyle Resulullah'ın liderliğinde ilk İslami toplum şekillendi. Bu toplumda İslam peygamberi kadın ve erkeğin eşitliğini ilan etti. Hazreti Zehra da Müslüman kadının model ve örneği olurken Zehra'nın evi, ortaklık evi, infak evi, ilim evi ve terbiye evi olarak adlandırıldı. Ailede ahlakın esasının sevgi ve iyi huyluluk olduğuna inanan Hazreti Zehra selamullahi aleyha şöyle buyururdu: "Sizin aranızda en iyisi kocasıyla ilişkilerinde daha kibar ve sevgi dolu olanınızdır ve en iyi insanlar ise eşlerine karşı sevgi dolu ve bağışlayıcı olanlardır." Hazreti Fatıma selamullahi aleyha açısından kadının siyasi ve sosyal alanlardaki varlığının kriterleri ve kıstasları mahremiyetin sınırlarına riayet etmesidir. Bu mahremiyet sınırları gerekmediği müddetçe mahrem olmayan erkekleri görmemesi ve namahremlerin de onu görmemesidir. Hazreti Fatıma aynı zamanda Hakk'ın ayaklar altında çiğnendiğini hissedince gerçeğin ortaya çıkması için meydana inerek gerçek değerleri yok etmek isteyen akımlara karşı muhalefete kalktı.
Fatime Nuri Hudaye Ezelidir Fatime Hemseri Mahbubi Ali'dir Geldi Hamide Oldu Şehide Geldi Hamide Oldu Şehide Kusrunu verdi Murtaza Sinesi yara Zeynep'i koydu bağrı gitti mezara Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra Gülmedi gül üzü peygamber binden Dokuz yıl gözlü gama Heydar evinden Sinesi dağlar Her gece ağlar Sinesi dağlar Gözleri ağlar Küllerine sübhe kimi lay lay okurdu Kerbela şahine köyneyim tokurdu Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra.
İslam dininin yüce peygamberi, mübarek ömrünün son anlarında hasta yatağındayken, Hazreti Fatıma'nın canından çok sevdiği babası ile konuşmasının ardından gözlerinden akan yaşlar yerini aşk dolu bir tebessüm ve mutluluğa bıraktı. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu. Babam kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olduğumu söyledi. Bu haberi duymak beni çok sevindirdi. Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed'in rıhletinden sonra kendi şehadetine kadar asla gülümseyerek görülmedi. Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı. Ahalisi ise tehdit ve saygısızlıklara maruz kaldı. Hazreti Zehra aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek, bazı rivayetlere göre Resulullah'ın ardından 75 gün, bazı rivayetlere göre ise 95 gün sonra şehit oldu. Ve Emirül Mümininin dertlerini paylaştığı yol arkadaşının varlığından mahrum bıraktı. Hazreti Sıddıkay Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından kendisini geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnetmesini istedi. Böylece hakkında zulüm yapan zalimlerin hiçbirinin cenaze törenine katılmasını istemedi. Doktor İsmail Mansur-i Larijani kitabının sonunda şöyle yazıyor. Zehra'nın evinde insanın kendi ve zamanın maddiyatçı sınırlarında kaldığı sürece hayatın gerçeğini anlayamayacağının bilincine varılıyor. Şehadet, mutahhar ehl-i beyt hanedanının ziynetidir. Ve Zehra, Allah'a kulluğu dünya hayatına satmazdı. Kalıcı sonu da şehadette görüyordu. Zehra'nın evinde mücadele ve hak taleplik liderliği benim için anlam kazanıyor ve şehadet çiçeği kalbimin çölünde filizleniyor.
Thank you.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yolu münasebetiyle tüm İslam alemine başsağlığı dilerken sohbetimizin sonunda bizleri www.bastude.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran Radyosu Podcast. Yüce Allah Hazreti İdris'i göklere yükseltti ve Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra ruhu, kanı, bedeni ve kutsal ruhu yüksek derecelere ulaştı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Peygamberlerin Varisi Hüseyin Aleyhisselam isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bu bölümde İmam Hüseyin Aleyhisselam ile Hazreti İdris Aleyhisselam'ın özellikleri arasındaki benzerliklerden bahsedeceğiz. Hayatları boyunca meleklerle Allah arasında aracılık yapan, insanları doğru ve aydınlık yola yönelten iki mükemmel insan. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam bütün iyiliklerin mirasçısıdır ve bu podcast İdris Nebi'nin varisi Hüseyin denilmektedir. Hazreti Hüseyin İbni Ali aleyhisselam dünyaya geldiğinde Allahu Teala Cebrail aleyhisselamı 1000 melek ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi tebrik etmek için onun huzuruna inmek üzere görevlendirdi. Cebrail aleyhisselam inerken bir denizde bulunan bir adaya uğradı. Orada arşı taşıyan meleklerden biri olan Fotros isimli melek bulunuyordu. Bu melek Allah'ın emrettiği bir işi yapmakta ağır davrandığı için cezalandırılarak kanatları Allah tarafından kırılmış ve o adaya atılmıştı. İmam Hüseyin aleyhisselam dünyaya geldiğinde o melek 500 seneden beri o adada ibadetle meşguldü. O Cebrail aleyhisselama nereye gidiyorsun diye sordu. Cebrail de Allah Hazreti Muhammed'e bir bebek vermiştir. Ben Allahu Teala ve kendimden taraf onu tebrik etmek için gönderildim dedi. O melek ey Cebrail beni de kendinle birlikte götür. Belki Muhammed bana dua eder dedi. Cebrail onu da götürdü. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına varınca ilk önce Allahu Teala ve kendisi tarafından o hazreti tebrik etti
ve sonra Fotros'un durumunu anlattı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ona söyle ki kendisini bu yeni bebeğe sürsün ve kendi yeri olan arşa geri dönsün. Fotros kendisini Hüseyin aleyhisselama sürdükten sonra uçup yücelirken şöyle dedi. Ey Resulullah! Bil ki senin ümmetin onu öldürecektir ama ben onun yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmayacağım. Onun mezarının ziyaretine gelen her ziyaretçinin haberini ve ona selam veren her Müslümanın selamını mutlaka ona ulaştıracağım. Ona salat gönderen herkesin salatını ona ileteceğim. Fotros ayağa kalkınca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Kerbela'da kal ve kıyamet gününe kadar onu ziyarete gelen her mümin hakkında bana haber ver. Ve bundan sonra ona Hüseyin aleyhisselamın azatlı meleği Fotros adı verildi. Müslüman ravilerden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın Derdail adında 16 bin kanadı olan bir melek olduğunu ve her kanadından arasındaki mesafenin yer ve gökyüzü kadar olduğunu söylediğini duyduğunu belirtiyor. Bir gün bu melek kendi kendine şöyle dedi. Allah'ımızın ötesinde ve ondan daha güçlü bir şey var mı? Onun bu sözlerinden haberdar olan Cenab-ı Hak kanatlarını iki katına çıkardı ve sayıları 32 bine ulaştı. Daha sonra Allahu Teala ona uçmayı ilham etti. 50 bin yıl uçtu. Arşın bir kaidesine ulaşamadı ve Cenab-ı Hak onun yorgunluğunu ve acizliğini bildiğinden ona şöyle vahiy gönderdi. Ey melek, yerinize dönün. Çünkü ben her türlü büyüklüğün ötesindeyim ve benim dışımda hiçbir şey yok. Bir yere sığmıyorum ve bir yere sahip olarak tanımlanmıyorum. Bundan sonra Allahu Teala Derdail'in kanatlarını aldı ve onu melekler arasındaki konumundan uzaklaştırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam doğduğunda Yüce Allah ateşin koruyucu meleğine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme doğan vaadin şerefini Allah'ın selamı ve bereketi onun üzerine olsun cehennem halkından ateşi söndürmesini emretti. Yüce Allah Cebrail aleyhisselama bin kavim melekle birlikte peygamberimizin huzuruna çıkmasını vahyetti. Cebrail gökten yeryüzüne inerken, Derdail'in yanından geçerken, Derdail Cebrail'e bu gece gökte neler oluyor diye sordu. Dünya insanlarının dirileşi mi başladı? Cebrail şöyle karşılık verdi. Hayır, Muhammed için bu dünyada yeni bir bebek doğdu. Allah onu ve ailesini korusun ve Yüce Allah beni ona mutlu bir yeni bebek gelişini müjdelemek için gönderdi. Melek Cebrail'e şöyle dedi. Seni ve beni yaratan Allah'ın hakkına, Peygamber Muhammed'in huzuruna vardığında Allah ona ve ailesine salat etsin, ona selamımı ilet ve şöyle de. Derdail diyor ki, bu kutlu doğumun hürmetini Rabbinden benden razı olmasını, kanatlarımı eski haline döndürmesini ve bana melekler arasındaki makamımı bağışlamasını istesin. Cebrail, Peygamber Efendimizin huzuruna giderek Cenab-ı Hakk'ın kendisini emrettiği gibi bu müjdeli haberi vererek onu tebrik etti. Ardından Cebrail aleyhisselam o meleğin hikayesini ve içinde bulunduğu zor durumu Resulullah Efendimiz'e anlattı. Ravi şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yünlü bir kumaşa sarılı olan Hüseyin'i kucağına alıp gökyüzünü işaret ederek şöyle dedi. Fatıma'nın oğlu, senin katında şeref ve şeref sahibi olan Yüce Allah'ım, Derdail'den razı ol ve onun kanatlarını ve melekler arasındaki makamını lütfunla ona geri ver. Yüce Allah, Fahri Kainat Peygamber Efendimizin duasını kabul ederek o meleği bağışladı. Onun kanatlarını ve melekler arasındaki makam ve mevkini ona geri verdi. Bu melek, gökyüzü alemi varlıkları arasında Fatıma ve Ali'nin oğlu Hüseyin'in azatlısı ve bağımlısı olarak bilinir. Allah'ın selamı ve bereketi hepsinin üzerine olsun. İslami kitaplardaki tarihi kaynaklara göre İdris ilk elbise dikip giyen kişiydi ve o zamana kadar insanların kıyafetleri ağaç kabuğu veya ağaç yapraklarından yapılıyordu. Ayrıca kalemi kullanarak astronomi ve aritmetiği yazan ve inceleyen ilk kişi olması nedeniyle İdris insanın ilk öğretmeni olarak kabul edilir ve her bilimin temel ilkeleri ona atfedilir. Hazreti İdris'in gençliğinde Allah'ın onu peygamberlik şerefiyle şereflendirdiği, ancak Babil halkının çoğunun ona itaatsizlik etmesi ve ona karşı çıkması nedeniyle kendisine inananlarla birlikte başka bir ülkeye taşınmaya karar verdiği rivayet edilir. Babil'den ayrıldıktan sonra Nil nehrine ve Mısır'a gittiler. Hazreti İdris kavmini dini öğretilerin yanı sıra şehir planlamasının usul ve yöntemlerini, medeniyet siyasetini ve kurallarını da öğretti. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundan olan İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Meleklerden biri Allah'ın gazabına uğradı. Allah onun kanatlarını kırıp onu bir adaya attı. Hazreti İdris aleyhisselam peygamber oluncaya kadar orada yıllarca azap içinde yaşadı. Sonunda Hazreti İdris aleyhisselamın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın benden razı olması, kanatlarımı ve makamımı bana geri vermesi için dua et. Hazreti İdris onun için dua etti ve o melek iyileşti ve Hazreti İdris peygamberle beraber göklere çıktılar. Allah-u Teala Hazreti İdris aleyhisselamı göklere çıkardı ve Hüseyin aleyhisselamın şehadetinden sonra ruhunu, kanını, bedenini ve kutsal ruhunu yüksek derecelere çıkardı. Hazreti İdris Allah ile melek arasında aracı oldu ve Hazreti Hüseyin aleyhisselam da futrus ve derdaili serbest bıraktı. İdris, zulüm ve şiddet diyarından hicretle, sahabelerinin dağılmasıyla, hak yolunda açlık ve susuzlukla imtihan edildi. Hazreti Hüseyin aleyhisselam da Allah'ın ve peygamberin diyarından zalim Emevilerle kahramanca yüzleşip, onların tüm baskı ve zulümlerine karşı direnmek için imtihan edildi. Hakikat ve adalet için. Kız kardeşi onun kana bulanan pak naaşının yanı başına gelerek, "Babam, susuz şehit edilen Hüseyin'ime kurban olsun," diye haykırdı. Evet değerli dinleyiciler, Peygamberlerin Varisi Hüseyin aleyhisselam isimli podcast serimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde de Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İdris ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın varisi olan Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamdan bahsedeceğiz. Müslüman olmayan düşünürlerden L.M. Boyd, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın kıyamını överek şöyle diyor: "Asırlar boyunca insanoğlu, onun cesareti, tam yürekliliği, ruh büyüklüğünün hayranı olmuştur. Gönül büyüklüğü, cesaret ve bunun sonucunda özgürlük ve adaletin, baskı ve yozlaşmanın gücüne asla teslim olmayacağı niteliklerdir. Bu İmam Hüseyin aleyhisselamın cesareti ve büyüklüğüdür ve o tarihten bu yana 1300 yıl geçmesine rağmen bu büyük fedakarlığı gönülden övenlerle birlikte Aşura denilen bugüne katıldığım için mutluyum." Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.